Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam bulunuyor. Hocam hoş geldiniz,
hoş
merhaba.
Hoş bulduk, merhaba, teşekkür ederim.
Evet hocam, bir hafta bir ara verdik. Sonrasında tekrar stüdyomuzda dünyanın gündemini, medeniyet coğrafyamızda yaşananları konuşmaya devam ediyoruz. Öncelikle müsaadenizle Ayasofya gündemiyle başlayalım. Çünkü Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması tartışmaları şu anda gündemin ilk sıralarında yer alıyor desek herhalde yanılmayız. Yaklaşık 80 yıllık bir müze dönemi var Ayasofya'nın ibadete kapatılması ve cemaatten, namazdan mahrum kalma durumu, zincirlere vurulma durumu vardı. 90'larda da sıkça işlenen bir konuydu Ayasofya. Sonrasında yavaş yavaş biraz o yoğunluğunu kaybetmişti ama bugünlerde tekrar konuşuluyor ve önümüzde 2 Temmuz'da Danıştay'a açılmış bir dava var Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması noktasında. Peki Ayasofya neden önemli? Bunu konuşalım. Öncelikle hocam neden ibadete kapatılmıştı? Burada kimin etkisi vardı? Hangi ülkelerin etkisi vardı? Neden böyle bir adım atılmıştı? Sonrasında da bugün işte açılma tartışmaları sürerken Yunanistan'dan açıklama geliyor. ABD'de dini özgürlükler raporunda yer alıyor. Rusya'dan çeşitli gazetelerde bu konuda yazılar kaleme alınıyor. İşte ibadete açılamaz şeklinde vesaire. Dış boyutuyla konuşacak olursak neler söylemek gerekir? Neden onları da ilgilendiriyor Ayasofya? Buyurun hocam, size bırakayım sözü.
Evet, hayırlı akşamlar efendim. Sevgili dinleyicilerimize Ayasofya ile ilgili şöyle kısa net bilgi vermemiz gerekirse, Osmanlı döneminde ve İslam kültüründe kılıç hakkı denen bir hadise vardır. Yani Müslüman orduları bir şehre kuşatma amacıyla vardıklarında onlara teklifte bulunurlar. Müslüman ol, teslim ol. Eğer Müslüman olup teslim olurlarsa onların mabetlerine dokunulmuyor. Ancak muharebeden sonra o şehir fethedilirse o şehrin en büyük mabedi kılıç hakkı olarak camiye çevriliyor. Bu İslam kültüründe var olan, yüzyıllardan beri uygulanan bir gelişmedir. Ve İstanbul, ki çok Bizans'ın, Doğu Roma'nın baş şehri olması münasebetiyle çok uzun süren muhasaradan sonra büyük bedeller ödenerek fethedilen bu şehrin sembol mabedi olan Ayasofya, ki Justinian zamanında 700'lü yıllarda yapılmış. Yani günümüzden yaklaşık 1300 yıl kadar öncesine ait olan, ki Hristiyan dünyası açısından da çok büyük sembol ifadeleri olan, o güne kadarki en büyük, mabedi, en geniş, evet, ve en yüksek kubbesi olan şaheser niteliğindeki bir mabet. Ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bunu camiye çevrelerek ve bir de vakfiye kuruyor, vasiyette bulunuyor. Yani bu camiyi tekrar asli unsurunun dışına herhangi bir amaçla kullananlar için de bedduada bulunuyor, ki demek ki ne kadar öngörülüymüş ki böyle bir şeyin bir gün başına gelebileceğini düşünerek.
Evet.
1935 yılı, bundan 85 yıl kadar önce bir kararnameye dayandırılıyor ama resmi gazetede yayınlanmış böyle bir kararname yok. Yani bir oldu bittiyle müzeye çevrilen ve bugüne kadar da sürekli olarak siyasi polemiklere konu olan bir yerdir Ayasofya. Mesela muhalefet açısından hep şöyle değerlendirilmiştir. İktidar şu anda Ayasofya'yı açıyor. İşte ekonomik olarak sıkıştı. İşte halka bir parmak bal çalıyor.
Gündem değiştiriyor.
Evet. Peki tamam, diyelim ki onların dediği doğru. Peki bu Yunanistan'a ne oluyor? Rusya'ya ne oluyor? Amerika'ya ve Batı dünyasına ne oluyor? Onlar da olaya işte din özgürlüğü açısından bakıyor. Veya bizim Türkiye'de kokmaz bulaşmaz seküler laik kesimde diyor ki, yani cami mi kalmadı? İşte Sultanahmet yanı başında koskocaman bir cami tam doldurulmuyor. Hatta anayasa profesörü olan
İbrahim Kaboğlu.
İbrahim Kaboğlu da hızını alamıyor. Sultanahmet'in de müze olmasını dile getirecek kadar hadsiz ve densiz ifadelerde bulunabiliyor. Maalesef bu ülkenin yetiştirmiş olduğu hani çiçek bahçesinin içindeki ayrı kotları gibi görüyorum bunlara. Mankurtlaşmış zihniyetler olarak ifade edebiliriz. Şimdi bu 15 Temmuz gecesi de dikkat edin, hep söylerim ben. Anadolu yakasından Avrupa'ya geçiş tıkanmış, yasaklanmış. Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş serbestti.
Evet.
Hala Batı'nın zihniyetinin bir köşesinde İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasından Türkleri ve Müslümanları atmak onların zihinlerinin bir kenarında duruyor. Yani olmaz canım, bundan sonra da bu saatten sonra da böyle bir şey olmaz diye kimse söylemesin. 711 yılında fethedilen Endülüs, evet, 1492 yılında 870 yıl sonra tekrar geri çekilindi ve Müslüman'ın namına, yani bırak insanı, eserleri bile yok ettiler.
Camiler vesaire.
Ha, demek şey ki kalmadı. Yani 800 küsur sene sonra bile böyle şeyler olabiliyor ise, bugün de hala Batı'nın zihin kodlarında hala Türkleri İstanbul'dan, Müslümanları İstanbul'dan atma,
evet,
ve Ayasofya'yı da o kendi mühürleri olarak görme şeyi vardır. Hatta Gezi Parkı olaylarında zulüm 1453'te, evet, başladı diye bir
duvar yazısı.
Talihsiz bir duvar yazısı vardı.
Bir de şeyi hatırlatayım hocam. Yeni Zelanda'daki camiye yönelik saldırının failinin mesajları, yine Ayasofya'nın gündem olması, bu da manidar değil miydi?
Evet. Yani biz şunu diyebilir miyiz? Mesela dünyada bu kadar cami var, mescit var ama Kabe'nin,
evet,
ayrı bir önemi vardır. Mescid-i Nebevi'nin ayrı bir önemi vardır. Yine üçüncü bir mabedimiz Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın ayrı bir önemi var. Canım şimdi Kudüs'ün 2 kilometre ilerisine Mescid-i Aksa'dan daha büyük bir mabet inşa etse İsrail, bize anahtar teslimi verse biz,
evet,
Kudüs'ten vaz mı geçeceğiz? Yani demek ki Ayasofya'da hem Hristiyan alemi açısından hem İslam alemi açısından sembol bir mabettir. Bakın, mabettir. Justinian, evet, zamanında da kilise olarak inşa edilmiştir. Yani müze olması, hatta böyle abuk subuk kişilerin orada gidip konser vermesi vesaire, onun ne Hristiyan dönemindeki ne de İslami dönemdeki ruhuna uyan bir şey değildir. Ve Ayasofya cami olarak açılıp, yani oraya biletle değil abdestle girilmeye başlandığı zaman fethin ruhuna, evet, uygun olur ve Fatih'in ruhu da şad olur diye düşünüyorum. Evet. Yani burada Rusya'nın bir takım itirazlarının olması, Yunanistan'ın işte hala adamlar Konstantinopolis iddiasındalar İstanbul için. Onların da kendilerine göre Megala iddiaları var. Ama gerçek şudur ki Ayasofya müzeye çevrilerek Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra Türkiye'nin de İslam kültür ve kodları ile ilgili bağlarının kesilmesiyle ilgilidir. Yani İstanbul'u işgal eden o İngiliz,
evet,
ve emperyalist akıl İstanbul'dan ne aldı da gitti demiştik ya geçtiğimiz programlarda. Hı-hı. Bunlardan biri İstanbul'un başkenti olmamasıydı. İşte Ayasofya'nın, evet, cami olmaktan çıkarılması da bir başka sebep. Bunu yeri geldikçe, hı hı, hilafetin kaldırılmasından, evet, harf inkılabına kadar. Yani diyelim ki biz hiç kurtarılmasaydık. Yani diyelim ki Kurtuluş Savaşı'nı yapmasaydık. Burkina Faso'da 1960'ta bağımsız oldu yani sonuçta. Afrika'daki Zulu kabilesi de bağımsız oldu. Acaba bizim hilafetimiz, saltanatımız, harf inkılabımız, kılık kıyafetimiz, hatta Ayasofya'yı müze haline getirebilir miydi İngilizler bağımsız olduktan sonra?
Nasıl kolaylıkla getirdiler.
Biz şu anda öyle bir silindir geçti ki üzerimizden, yani tamamen müstemleke yapılan ülkelerden bin beter bir takım üzerimizden, evet, cerrahi operasyonlar geçirildi ve bu da kolay kolay izi silinecek şeylerden değildir. Ayasofya, evet, bunlardan bir tanesidir. İnşallah, evet, bu Temmuz ayında halıları serilir ve sonbahar gelmeden ezan sesleri ve namaz kılmaya başlarız diye ümit ediyorum inşallah.
İnşallah hocam. Bu noktada
bu bir semboldür.
Semboldür. Hatta bu sembolün önemine dair bir hadiseyi paylaşayım. Sultan Vahidettin İstanbul'un İngilizler tarafından işgali sırasında bir birlik gönderir Ayasofya'ya. Eğer İngilizler Ayasofya'yı ele geçirmeye kalkarsa dinamit deyip mabedi yok etmelerini ister ki hı hı. ellerine geçmesin diye. Çünkü orası camidir ve öyle kalınması gerekmektedir.
Tıpkı bayrakta bakarsanız bir metrekare bez evet. parçasıdır veya kadınların başörtüsü bir metrekarelik bez parçasıdır. Yani bir nasıl ki başörtüsünün bir manevi bir simgesi, bir anlamı varsa, bir bayrağın nasıl ki manevi bir simgesi var ise, bir bez kumaştan ibaret değilse, Ayasofya'da sadece dört duvardan ibaret bir şey değildir, kılıç hakkıdır.
Evet. Tam da hocam burada şunu da soralım. Tabii Yunanistan mesela karşı çıkıyor, işte camiye çevrilemez diyor, ama bir taraftan da Yunanistan'a baktığımız zaman Avrupa'da başkenti de cami olmayan tek
evet,
ülke
evet,
Yunanistan.
Atina.
Kaldı ki diğer işte müftü seçimine bakın, camilerde rahatlıkla ibadet edilmesi noktasında Yunanistan'ın nasıl zulümler uyguladığı da ortada. Bu nasıl bir zihniyet ki kendi bu şekilde ibadet ve din özgürlüğü noktasında ketler vururken Türkiye'ye ders vermeye çalışıyor.
Şimdi nasıl ki bizim güney sınırımızda YPG, PKK dediğimiz unsurlar Türkiye'ye kafa tutarken sırtını bir yerlere dayıyor ve ona göre konuşuyor ise şu anda Yunanistan'ın yani 10 milyon küsur nüfusuyla ekonomik olarak Avrupa'ya avuç açan durumuyla gerek askeri gereği ekonomik durumuyla yani Türkiye'nin karşısında söz söyleyecek zerre kadar bir gücü yokken bu sözleri bu cüretle söylemesinin sebebi yani bir Almanya'yı, bir Amerika'yı, bir Avrupa Birliği ülkelerini düşündüğümüzde Türkiye ile olan ilişkilerini bozmamak yani ekonomik ve ticari yönden ilişkilerini bozmamak açısından kendi söylemek isteyip de kafasından geçenleri Yunanistan vasıtasıyla dile getiriyorlar ve Türkiye'nin bu konuda nasıl bir tepki vereceğini de ölçmeye çalışıyorlar. Yoksa Yunanistan Türkiye'nin muhatabı bile olamaz.
Olamaz. Birazdan konuşacağız Yunanistan evet. ve Türkiye ilişkileri noktasında gelinen yeri. Hocam Ayasofya meselesini bu şekilde noktalayalım. İnşallah Temmuz ayında güzel bir İnşallah. Haberle tekrar konuşuruz yeni gelişmeleri. Gelelim Libya meselesine. Libya'da çok önemli gelişmeler oluyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusu, Libya ordusu Hafter'i deyim yerindeyse bozguna uğrattı. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır vesaire daha birçok ülkenin desteğini arkasına alan Hafter bozguna uğradı. Hatta bir rivayete göre Libya'dan kaçtığı başka bir ülkeye sığındığı şeklinde haberler de var ama teyit edilmiş değil. Geçen hafta Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz Esseraç Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Ve bu görüşmede de bu zafer gündeme geldi. Libya ordusunun elde ettiği bu zaferler ve aynı zamanda Seraç Türkiye'yi Türk şirketlerini yeni oluşacak olan Libya oluşumunda, Libya sürecinde ülkesine davet etti. Bir taraftan da yeni anlaşmalar ele alındı hocam. Daha önce deniz anlaşmaları vardı, petrol arama anlaşmaları. Daha neler eklenmiş olabilir? Türkiye-Libya ilişkilerini bu zafer nasıl etkiler? Buradan başlayarak devam edelim, buyurun.
Şimdi bir taraftan Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serraç Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaparken diğer taraftan başka bir heyet Moskova'daydı, Rusya ile görüşmeleri evet. var idi. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Artık Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşruiyeti tartışılmıyor. Hatta arada evet. derede tarafsız olan birçok ülke ve kuruluşlar, işte buna geçtiğimiz haftalarda NATO eklemlendi.
Evet.
Arap Ligi'nden tutun da.
Kanada'nın bir açıklaması
ülkeler
var. Evet.
Artık meşru hükümet olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıdıklarını söylüyorlar. Şimdi burada dikkat çekilmesi gereken nokta, Türkiye işte Afrin'de, Elbap'ta veyahut da bu Barış Pınar Harekatı'nda yani avuç içi kadar yeri ele geçirmek için haftalar aylar süren çok uzun mücadeleler yapıyor idi. İğne ile kuyu kazar gibi çalışıyor idi. Ama burada bakıyorsunuz o hava üslerini ele geçirdikten sonra çok geniş bir alan bir anda kontrol altına alınmış oluyor. Çünkü evet. Libya coğrafyasında daha önce de ifade etmiştik işte Hafter'in kontrol ettiği alanlar diye haritada devasa sahalar gösteriliyor ama buralar çöldür. Yani Libya'nın %90'ı yani sahil şeridinden çıktıktan sonra vahaların olduğu yerler evet. hariç tamamen ıssız, insansız çöllerdir. O haritalarda o işte Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne geçti veyahut da Hafter tarafına geçti. Bunlar biraz daha sanal şeylerdir. Esas sahilde olup evet. bitiyor her şey. Ve Trablus'ta yani Trablus Misrata çevresi ülke nüfusunun %60 civarında olan kısmını oluşturuyor. Eskiden de söylemiştik %6'lık bir kısmını kontrol ediyordu Türkiye müdahale etmeden önce. %6'lık bir kısmında bir ülke nüfusunun yaklaşık yarısı.
Evet %60'ı bulunduğu ifade ediyor.
Söylemiştik.
Evet.
Şimdi iş Sirte'ye geldi dayandı. Yani evet. Trablus'un etrafındaki hava üsleri temizlendi. Yerleşim alanları 3 aşağı 5 yukarı temizlendi. Sirte bir dönüm noktası, evet. bir kırılma noktasıdır. Çünkü Sirte Körfezi vardır Bingazi ile Sirte arasında. O körfezden hemen güneye doğru şöyle bir yay şeklinde haritaya bakıldığında Libya petrollerinin 2/3'den fazlası o bölgededir ki hala Hafter'in kontrol altındadır. Evet. İşte bu Sirte düşer arkasından da petrol bölgeleri kontrol altına alınırsa zaten istese de Hafter herhangi bir kişiyi arkasında bulamaz. Hala daha petrol bölgeleri
Hafter'in elinde,
denetiminde,
kontrolünde.
Kontrolünde bunu unutmamamız gerekiyor. Evet. Ve Rusya'nın buradaki esas Fransa ve Rusya asıl desteği veriyor. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri falan öyle hep ekranda gözüküyor ama asıl perde gerisindeki ana evet. aktör, unsur Fransa ve Rusya. Peki bunlar Hafter'den ne istiyorlar da yani neyi alacaklar ki bu kadar destek veriyorlar?
Evet.
Ya, bu soru önemli.
Peki ne istiyorlar hocam? Soralım şimdi, bu soruyu.
Şu anda İngiltere Kuzey Denizi'nden petrol çıkarıyor. Yani İngiltere, Hollanda, Norveç'i bir kenara bırakacak olursak bu Kuzey Denizi'ne komşusu olan ülkeleri petrol ve doğalgaz bakımından. Avrupa'nın gayri ekseriyeti petrol ve gaz ihtiyacının yarıdan fazlasını bazı ülkelerde %70'i geçiyor. Rusya'dan tedarik ediyor. Yani Avrupa'nın petrol ve gaz vanası Putin'in elinde.
Evet.
Yaklaşık 25-30'u da bu İtalya, Fransa, Güney Avrupa ülkeleri de Libya'dan alıyor petrolünü ki yüksek oktanlı bir petroldür evet. Libya petrolleri. Eğer Putin Hafter'e destek vererek Hafter'in Libya'da kontrolü sağlaması halinde Libya petrollerinin vanasını da kontrol edebilmiş olsaydı Avrupa'nın petrol ve gazı tedarikinin %90'ını yaklaşık olarak tekeline almış olacaktı. Evet. Peki iç kaos çıktı, iç savaş çıktı, kargaşa çıktı. Libya petrolleri dünya pazarlarına sunulmadığı zaman yine Rusya kârda. Çünkü petrol arzı arttıkça fiyatlar düşüyor. Ana ihracat ki petrol fiyatlarına doğalgaz fiyatları da endeksli olduğu için. Yani Libya'da bu iç savaşın sürmesi Rusya'nın işine yarıyor. Bir, İkincisi Hafter ipleri eline kontrol eline almış olsaydı Avrupa'ya giden petrolün paraları belki Libya hükümetinin hesabına yatacaktı ama önemli olan kontrol kimde olacak yani vanaların kontrolü. Rusya bu hata yaptıktan sonra Amerika aslında bir uzun yıllar Hafter'in Amerika'da kalmış olduğunu göz önüne evet. alacak olursak yani Amerika'nın adamıdır, CIA'nin adamıdır diye başlangıçta söyleniyordu. Bu Hafter denilen kişi çok çabuk makas değiştiren bir özelliğe sahip olduğu için anladığımız kadarıyla Amerika'da bunun üzerine çizdi. Bu Türkiye için büyük bir şans oldu. Yani Türkiye'nin evet. Libya coğrafyasında bu kadar rahat girmesi, ilerlemesinin sebebi önce Amerika destekliyor gibi gözüküyordu bu Hafter ve ekibini. Arkasından Rusya ön alıp işte Suriye'den sonra Libya'da da bir askeri üs kurup Libya petrollerinin kontrolünü eline alması demek Batı için stratejik bir tehdit evet. konumundaydı. Ve Amerika şu mesajı verdi. Biz meşru hükümeti destekliyoruz. Türkiye'nin buradaki hareketlerine biraz göz yummasının sebebi buradan Rusya'nın çıkarılması. Yani Türkiye'nin var olması Rusya'ya göre Batı için daha ehven kabul edildiği için ya buradan da talih yüzümüze güldü. Yoksa biz hem Rusya'ya hem Amerika'ya hem Avrupa Birliği'ne rağmen orada bu kadar rahat hareket etmemiz mümkün olmayabilir idi.
Evet. Peki şimdi Hafter'in bundan sonra Libya denkleminde bulunamayacağını söylüyor gerek Cumhurbaşkanı gerek Dışişleri Bakanı. Bu konuda ne söylersiniz? Bir de geçen gün Cumhurbaşkanı canlı yayında işte ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede ABD'nin daha aktif rol alabileceğini, bu noktada farklı bir ilişkilerin boyuta geçeceğini söyledi. Bu ABD'nin Libya denkleminde yeniden yer alması ne anlam taşır? Buradan
yani
devam edelim.
Şöyle, uluslararası ilişkilerde mesela Amerika Kuveyt'i işgal ederken bile uluslararası konsorsiyum adı altında 30-40 tane ülkeden işte birer ikişer uçak getirterek veya Afganistan'ı işgal ederken bile yanına bir ne mümkün olduğu kadar fazla ülkeyi alarak bir koalisyon gücü adı altında evet. bu işi yapıyor. Şimdi Libya hadisesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin arkasındaki birinci aktör Türkiye'dir. Bunu artık dünya kabul ediyor. Evet. Fakat siz yanınıza o bir koalisyon olarak dünyanın bu etkin güçlerinden bir ikisini yalnız almadığınız zaman sizi burada rahat bırakmazlar. Dolayısıyla Libya'nın inşasında milyar dolarlık ihaleler olacaktır. Evet. Yani Türkiye'nin yapabileceği işler vardır. Teknolojik olarak, ekonomik boyut evet. olarak.
Hatta şunu da söyleyelim, Kaddafi döneminden Türkiye'nin birçok da alacağı var değil
evet,
mi hocam?
Yani Kaddafi yıkıldığında, ülkede iç savaş başladığında 25-30 bin civarındaki müteahhitlerimizin orada çalışan işçilerini Türkiye günler, haftalar süren bir operasyonla taşıdı. Yani Libya iç savaşı başlamadan önce bir 30 bin civarında Türkiye'den giden teknik elemanın orada çalıştığını göz önünde tutarsak evet. yani Libya bizim için ekonomik olarak vazgeçilmez bir partnerdir ekonomik olarak. Dolayısıyla da şimdi Türkiye Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Libya'da kalıcı olmasını biraz Amerika Birleşik Devletleri'nden biraz Avrupa Birliği'nde başta İtalya olmak evet. üzere bunların da siyasi arenadaki olurunu alıp bunu başarabilirse hem Denizin doğusundaki o münhasır ekonomik bölge dediğimiz oradaki mavi vatandaki meşruiyetimizi bütün dünyaya deklare ettirmiş olacağız. Hem de siz bu yeni kurulacak Libya'da perde gerisindeki aktörlerden birincisi olacaksınız ama size tek başına da bu pastayı yedirmezler. Evet. Mutlaka kendinize bir takım paydaşlar olması gerekiyor ve Amerika'da işi bildiği için İtalya aynı şekilde bazı işte dünyada bu işlerden anlayan ülkeler hemen Türkiye bu işi kotaracak diye resim az çok ortaya çıkınca biz Türkiye'nin de desteklediği bu yapının arkasındayız diyorlar ki evet. geleceğin Libya'sının inşasında rol alabilelim diye.
Peki. Bir taraftan Ulusal Mutabakat Hükümeti zafer elde ederken birçok noktada Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek artarken diğer tarafta Mısır'da Sisi, darbeci Sisi bir tarafına Hafter'i aldı, bir tarafına da Salih'i aldı. Tobruk zannedersem hı hı. meclis başkanı ve şu çağrıda bulundular. Ateşkes yapalım, oturalım, masada konuşalım dediler. Evet. Artık onlar da anladılar ama şu noktada bu çağrının bir anlamı var mı hocam? Bunu sorayım size.
Türkiye bu ateşkes çağrısının ölü bir doğum olduğunu ifade etti. Eğer Kasım ayında böyle bir çağrı yapılmış ki Moskova'da taraflar toplanmıştı. Hafter apar topar kaçtı masadan. Hakeza Almanya'daki toplantıda aynı şekilde. Yani ülkenin büyük bir kısmını kontrol altında tutarken, başkent Trablus ha düştü ha düşecek noktasındayken barış masasını bırakıp kaçan Hafter şimdi barıştan söz ediyorsa olayın demek ki aleyhine işlediğini. Evet. Zaten bir ricat eden askeri tekrar toparlamak o kadar mümkün değildir. Yani şu anda Hafter'in kontrol ettiği bölgelerdeki askerler para için orada bekliyor ama diğerleri kendi ülkelerini savunan birlikler. O Türkiye'nin şu anda destek verdiği hava savunma sistemlerini gönderdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin o bileşenlerinin büyük bir kısmı Libya'nın milli unsurları. Dolayısıyla siz vatanını savunan bir grupla paralı askerler arasında hangisinin daha kalıcı olduğu karşılaştırılsa ortalık daha net ortaya çıkar. Yani şu anda önümüzdeki haftalarda Sirte ve hemen Cufra. Arkasından da o Sirte, Cufra ve petrol bölgelerinin kontrolü ele geçerse ondan sonrası zaten o Tobruk'taki yerel hükümetin ikinci büyük şehir Bingazi'dir zaten Trablus'tan sonra. Yani birinci derecede Sirte ve petrol bölgeleri, ondan sonra daha doğuda da Bingazi kuşatılmaya başlanırsa o zaman Hafter'in sonu geldi denir. Daha bunu söylemek için biraz daha erkendir diyorum.
Peki bir taraftan da Arap Ligi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki'nin bir açıklaması var. Orada da durum değişmiş bir hayli. Orada Libya'da meşru hükümet olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni görüyor. Bunu tescil ediyor. Ve Türkiye'nin orada bulunmasını da Rusya'nın Suriye'de bulunmasına benzetiyor. Yani oranın meşru hükümetiyle yapılmış bir anlaşmayla orada bulunuyor. Yani bir işgalci değil diyor. Sunucu bu şekilde bir söz kullanıyor. Buna tepki gösteriyor ve Türkiye'nin oradaki bulunuş sebebini de meşruiyete bağlıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
Şimdi bu 22 Arap ülkesinden oluşan ve bu Arapları ümmet bilincinden uzaklaştırma hedefi güdülerek İngilizler tarafından kurulmuş bir teşkilattır Arap Ligi. Merkezi Mısır'dadır.
Evet.
Ve Mısır'ın daha çok dominant etkin olduğu bir kurumdur Arap Ligi. Şimdi Arap Ligi'nin baştan beri Türkiye'ye mesafeli bir konumda olduğunu ve Türkiye'nin bu coğrafyada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında etkin olmasını hep İngilizler şöyle onların zihin kodlarına işlemiştir. Osmanlı'yı tekrar canlandırmak istiyorlar, sizi kontrol etmek istiyorlar gibi bir takım fikirler ileri sürüyor ama kendileri fiilen şu anda tasmayı takmış o ülkeleri idare ediyorlar. Hı hı. Şimdi Arap Ligi'nin bu genel sekreter yardımcısı veya idarecilerin böyle bir beyanatta bulunmalarının iki sebebi vardır. Birincisi bu ülkelerin ortak tavrıdır. Yüzyıllardan beri hep güçlüden yana saf değiştirirler. Yani kim kazanacaksa ondan yana olurlar. İkincisi de halk tabanları arasında Türkiye'ye karşı çok büyük bir sempati söz konusu. Yani şu anda Mısır ordusu yani Türkiye'ye Libya üzerinden bir savaş açtığını varsayalım. Yani diyelim ki Bingazi'nin önüne geldik, Tobruk işte Mısır sınırında. Yani Tobruk Bingazi'de Hafter'i diyelim ki Mısır ordusu destekliyor ve Türk ordusu da kara harekatı yaptı. En az Mısır ordusunun yarısı İhvan taraftarıdır ve Mısır'ın gerek askeri gerek sivil halk olarak bu İhvan Müslümin görüşüne mensup olan insanlar tamamen Türkiye'yi ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor. Bunu diğer Arap coğrafyasında da görmek lazım. Yani sokağın nabzı
farklı.
Farklı. Dolayısıyla idareciler biraz daha ileri gittiklerinde halkın nasıl bir tepki vereceğini, nereden işin patlayacağını hesap edemedikleri için şu anda hani ne iş yansın ne kebap hesabı.
Evet.
Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Türkiye'nin tavrına kerhen bu sözü söylüyorlar. Yani kalben inandıklarına ben şahsen kani değilim.
Evet. Tabii Mısır'ın işte o darbeci yönetimini konuşacak olursak, geçen günlerde Ayasofya konusunda da hocam hatırlarsınız, evet, bir fetva verdirildi. İşte Osmanlı'nın İstanbul'u işgal ettiğini ve işte şeyinde Ayasofya'nın zorla camiye çevrildiğini vesaire söyledi ama gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldılar. Bunu da bir not olarak belirtelim.
Yani bakın, Türkiye'de de bu Cumhuriyet döneminde yetişen aydın tırnak içerisindeki kisveli bazı kişilerin, gerek bu sağ partiler içerisinde, mesela 90'lı yıllarda hatırlıyorum, şimdi ismi önemli değil, ezanın tekrar Türkçe okunmasını isteyen, yani Milliyetçi Muhafazakar Parti'den bir kişi bunu dile getirmişti. Arkasından seçimlerde büyük oy kaybetmişti. Şu anda da işte az önce bahsettiğiniz o Kaboğlu örneğinde olduğu gibi halk bunu tasvip etmiyor derken parti sözcüsü ön almaya çalıştı.
Evet.
Şimdi bu Türkiye'de de var, Mısır'da da var, bütün İslam coğrafyasında. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki uygulanan seküler laik eğitim sisteminden geçen bir zümre var bütün bu İslam coğrafyasında. Ya bunların bu coğrafyayla, kültürle, tarihle, dinle çok da bağ olmayan, tamamen Londra merkezli, New York merkezli düşünen insanlardır bunlar. Bunu söylerken de böyle inanıyorlar zaten. Ağızlarından kaçırılmış şeyler değiller bunlar. Fakat baktılar ki ortam müsait değil. Bu cümleyi toplum kaldırmıyor. Konjüktür kaldırmıyor. Çark ediyorlar. Tekrardan düzeltme mesajları veriyor. Ama onların gerçek düşüncesidir o. Yani öyle ağzından tesadüfen kaçmış şeyler değil.
Peki hocam. Ara vereceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, az önce Osmanlı düşmanlığından, Osmanlı alerjisinden bahsettik Mısır üzerinden ama Lübnan'da geçen gün yaşanan bir hadise de bunun açık örneklerinden biri. Lübnan'da bir televizyon kanalında Ermeni asıllı bir sunucu hem Osmanlı'ya hem Türkiye'ye hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a canlı yayın sırasında hakaretlerde bulunuyor. Ve bunu dinleyen Lübnanlılar çok büyük tepki gösteriyor. Televizyon kanalının önüne geliyor ve protesto gösterisi düzenliyor. Türkiye, Osmanlı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atıyor ve bir avukat da bu sunucu hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Bu hakikaten hem Osmanlı hem Türkiye düşmanlığı bu coğrafyalarda iyi işlenmiş bir konu İngilizler tarafından. Peki oradaki mesela Lübnanlıların, buna karşı koyan Lübnanlıların ruh halini de bize anlatır mısınız? Bunlar bir kere oradaki Türkmenler mi yoksa kimler? Bundan da bahsedebilir misiniz?
Lübnan'da çok az Türkmen kaldı. Ancak Lübnan'ın demografik yapısına baktığımızda yaklaşık üçte biri Hristiyan, üçte biri Sünni Müslüman, üçte biri de Şii Müslüman olarak kategorize edilebilir. Bu Sünni Müslümanların içerisinde Filistin'den gelen göçmenler var ve oranın uzun dönemdir yerli ahalisi olan Sünniler var. Bir de Dürziler var. Bunlar da Osmanlı tebaası olarak kendilerini görürler. Hatta Hristiyan unsurlardan bile Osmanlı'nın, hani nasıl ki bu Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra bu ekonomik bunalımdan ötürü eski Sovyet'i özleyen bir takım insanlar olduğu gibi, Osmanlı'yı özleyen birçok halk vardır şu anda Orta Doğu coğrafyasında. Lübnan'da Ermeni nüfus böyle %1, %2-3'lük bir oran vardır bu tehcir sırasında giden. Onlar tamamen Türkiye ve Osmanlı düşmanlığı üzerine kimlik inşa etmişlerdir. Yani siz havaalanından, geçen bir arkadaş anlatıyor, havaalanından iniyor Beyrut'ta. şehir merkezine, oteline varıncaya kadar yanlışlıkla bir Ermeni taksiciyle yolculuk yapmış. Yani Türk olduğunu duyunca, yani sürekli olarak, yani sizin Türk olduğunuzu, Türkiye'den geldiğinizi gördüğünüzde tamamen hakaretvari şeyler yani vardı. Yani Ermenilerin o konuda, yani çok en şiddet olanlar Ermenilerdir Lübnan'da. Ancak sadece Lübnan özelinde değil, Fas'tan Endonezya'ya kadar hilafetin Türkiye'nin 400 yıldan fazla merkezi olması, İstanbul merkezli olması, bütün Müslümanların gözünde Türk Müslüman hilafet, liderlik hep ortak payda olarak görülür. Bu nedenle de sadece Lübnan'da değil, siz aynı şeyi Tunus'ta da görürsünüz, Fas'ta da görürsünüz, Pakistan'da da görürsünüz. Yani Türkiye'nin fiziki sınırları 780 bin kilometre karedir ama medeniyet coğrafyamız, nüfuz alanımız çok çok daha geniştir. Bunu işte esas medeniyet coğrafyamız programının konusunu da teşkil ediyor. Evet. Yani biz sadece şu sınırlar içerisinde kalan biz değiliz.
Evet.
Yani bize ümit bağlayan mazlum, mağdur, yani Türkiye nüfusunun kat be kat üzerinde bir nüfus kitlesi ve çok geniş coğrafyalardaki insanlar Türkiye'deki olayları an be an, inanın şu bizim üniversite gençliğinin, bakın tekrar söylüyorum, üniversitede okuyan gençlerden çok çok daha fazla, diyelim ki Lübnan'da.
Ortalama bir Lübnan ortalama insanı değil mi? Yani öyle aydın falan da değil.
Lübnanlı, ortalama evet, bir Tunuslu, ortalama bir diyelim ki bir Müslüman Sudanlı televizyon programında veya bir Makedonyalı bu haberi anlık izliyor. Türkiye'de neler oluyor? Yani bu nedenle Türkiye sadece kendiyle evet, sınırlı.
Türkiye, Türkiye'den ibaret değil, evet, değil mi hocam?
Aynen öyle.
Evet, şimdi bu arada Lübnan'da hemen bu tür olaylarda şu da çok güzel. Motosikletini atlayan, arabasını atlayan, eline Türk bayrağını alan konvoy düzenliyor. Bu da güzel bir şey. Lübnan'da en ufak bir şey de bu şekilde bir
şöyle düşünün,
toplanma oluyor.
Sözünüzü kestim, kusura buyurun, bakmayın. Sen bulur. Yani dünyada kaç ülkeye nasip olur? Yani İngiltere lehinde, yani siz diyelim ki İngiliz başbakanına hakaret etseniz, evet, İngiltere lehinde veya Amerika lehinde, Fransa lehinde ve herhangi bir ülke, Çin lehinde, Rusya lehinde sokağa çıkıp bayrak açacak, evet, kaç kişiyi bulursunuz ve hangi ülkede bulursunuz? Ama Türkiye'nin lehinde sokağa çıkıp bu şekilde gösteri yapacak onlarca ülke bulabilirsiniz.
Evet.
Bunu Saraybosna'da da bulursunuz, Üsküp'te de bulursunuz.
Afrika'da da bulursunuz.
Afrika'nın birçok, yani haritada yerini bilmediğiniz ülkelerde. Evet. Onun için Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir.
Peki hocam. Peki Yunanistan bugünlerde bir karın ağrısı var ki çok haddini aşan açıklamalarda bulunuyor hocam. Yunanistan Savunma Bakanı dedi ki Türkiye ile savaşmaya hazırız dedi. Hakikaten sizin güldüğünüz gibi gerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da böyle tebessüm ettiler. Hatta Hulusi Akar bunu bir dil sürçmesi olarak nitelendirdi ve matematik olarak bunu düşünemiyorum dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir latife olarak kabul etti bunu. Son olarak bir hadiseyi de paylaşıp sözü size vereyim. Dün yaşanan bir hadise, Libya'ya malzeme taşıyan bir Türk yük gemisi Yunan savaş gemilerince durduruluyor hocam. Bir helikopter havalanıyor. Hı hı. Ve sonrasında etrafında da 3 Türk donanması varmış bu geminin. Şöyle bir anons geçiyor. Bu gemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır diye. Ve hem o Yunan gemisi hem de kalkan helikopter çekiliyor. Ve o yük gemisi Libya'ya ulaşıyor. Bu hadiseyi de paylaşıp Yunanistan'ın bu densiz açıklamalarına ne dersiniz? Devam
edin. Şimdi Yunanistan şöyle bir korku içerisinde. Libya bizim içimizde bir yaradır. 1911 Trablusgarp Savaşı ve 1912'de Balkan Savaşı patlak verdiğinde Türkiye, o günkü Osmanlı Devleti, donanması da çok zayıf olduğu için Libya'yı İtalyanlara devretmek karşılığında İtalyanlar da o adaları, 12 adalar, Girit, Rodos da dahil olmak üzere Türkiye'ye, Osmanlı'ya devrediyordu. Evet. Fakat o günlerde Osmanlı Devleti donanma olarak zayıf olduğu için deniyor ki bir süre daha sizde kalsın bu adalar. Tamam, Libya mutabakatta biz çekiliyoruz Libya'dan ama 12 adalardaki hakkımızdan feragat etmiyoruz. Fakat bu süre işte Cumhuriyet kurulduktan sonra İkinci Dünya Savaşı'na kadar devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Libya İtalyanlar Almanlarla birlikte savaşı kaybettiklerinde adalardan çekilmek zorunda kalınca bir protokolle Yunanlılar adaları devraldılar. Türkiye diyor ki biz zaten emanet bırakmıştık İtalyanlara. Hı hı. Siz nereden çıktınız? Yani işin biraz hukuki boyutu araştırıldığı zaman 12 adalarda Yunanistan'ın hukuki olarak hiçbir hakkı yok. Sadece bir oldu bittiyle devralmıştır. Evet. Türkiye Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşmasını imzaladıktan sonra artık çıban başı gibi kaldı o 12 adalar ve Türkiye'nin bu 12 adalar üzerinden hak talep edeceğini tahmin ediyor, düşünüyor ve şimdiden bir ön alma açısından işte savaşırız vesaire gibisinden, yani savaşmaya gerek yok, hukuki olarak Türkiye'nin de hakkıdır. Yani bir zamanlar bazı idarecilerimizin aymazlığı yüzünden birileri bizim hakkımız olan bir takım yerlere çökmüşler, oralarda hak iddia ediyorlarsa biz de bunu usuletle, suhuletle, yani maşa varken elimizi yakmaya gerek yok. Yani Yunanlılarla savaşmak değil, yani Yunanlılar Avrupa Birliği üyesi olmaya güvenerek, yani birileri de bunları fiştekliyor. Yani Türkiye'nin işte Suriye'de ve Libya'da mücadele ederken bir cephe daha açıp Türkiye'nin gücünü dağıtmak isteyen takım şer odakları bu Yunanistan'ı üzerimize salmaya çalışıyor. Yoksa Yunanistan'ın eti nedir, budu nedir yani?
Aynı sıklıkta değiliz.
Evet.
Kesinlikle. Peki hocam, bir başka konuyla devam edelim. İdlib'de uzun zamandır bir sükunet hakimdi, öyle ya da böyle. Gerek Rus-Türk ortak devriyeleri devam ediyor. Ama bir taraftan da geçen günlerde bu sessizlik Rus savaş uçaklarının havalanması ve bombardımanıyla bozuldu. Hı hı. Bunun arkasında yatan sebep nedir? Mutabakat acaba delindi mi? Ne dersiniz? Bundan sonrası için İdlib için neler söylemek lazım?
Moskova'da iki ülke devlet başkanlarının uzun süren bir müzakereden sonra bu otoyolların kontrolü, devreye atılması vesaire konular da dahil olmak üzere bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. O tarihten beri de bir hava bombardımanı olmuyor ve zımnen ateşkes korunuyor idi İdlib bölgesinde. Evet. Yalnız şunu bilmemiz gerekiyor. İdlib dediğimiz coğrafya iklim olarak, toprak olarak, su kaynakları olarak Suriye'nin en kıymetli yerlerinden biri. Tarih boyunca hep böyle olmuştur ve çok sık dokulu bir yerleşme vardır. Yani köylerin, kasabaların birbirine mesafesi azdır ve oraya Heyetü Tahrir-i Şam dediğimiz, yani bu El-Kaide'nin, Nusra'nın türevi olan radikal bir takım unsurlar var. Bunlar aileleriyle orada varlar ve bunların birinci hedef, düşman kitlesi de Esed rejimiyle mücadele ediyorlar. Fakat Türkiye ile de çok anlaştıkları söylenemez. Şimdi Rusya ve bir takım küresel güçler bu çıban başı olan grup Türkiye'ye havale edip Türkiye'nin, yani Mehmetçiğin bunlarla mücadele etmesini istiyor. Türkiye de şimdilik bu işi buzdolabına, derin dondurucuya koyarak Türkiye'nin daha yapacak bir sürü daha önemli işleri var. Zaten birinci derecede Heyetü Tahrir-i Şam'ın düşmanı, hedefi Türkiye değil. Esed rejimi veya Rusya. Dolayısıyla bunlar çok fazla strateji ve şey bilmedikleri için ara sıra haddi aşarak işte tuttular Suriye rejim mevzilerine, Rus mevzilerine bir saldırı harekatı başlattılar ve büyük de bir hezimete uğradılar. Bunun üzerine de Rus bombardıman uçakları ağır bir şekilde sivil veyahut da Heyetü Tahrir-i Şam üyesi demeden orada bir bombardıman yaptı. Fakat bu bombardımanı yaparken aynı zamanda da ateşkesi de ihlal etmiş oldu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri unsurları orada belli bir hat üzerine mevzilenmiş durumda. Yani bizim askerimize ve birliklerimize en ufak bir taciz, taarruz olduğunda yani nerede dururlar, nereye kadar giderler bunu kestiremedikleri için bize yönelik bir saldırı değildi ama sonuçta ateşkesi Rusya ihlal etmiş oldu. Ve önümüzdeki günlerde eğer bu hava bombardımanı veyahut da hava ihlalleri tekrarlanırsa Türkiye'nin hani o kışın İdlib'deki hadiselerde rejim ordusuna veya Hizbullah milislerine ne kadar yani bir Mehmetçiğe karşılık 100 katı zarar verdiği ve omurgasını kırdığını unutmamaları gerekiyor. Ve Türk ordusu orada şu anda tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde orada varlığını gösteriyor. En ufak bir kendisine yapılacak tahrik veyahut da saldırıya karşılık yani en az 100 katı misillemeyle cevap vermeye hazırdır, bu konuda kimsenin şüphesi olmasın.
Peki hocam. Filistin meselesine bakalım hocam. Her gün neredeyse Mescid-i Aksa bu Yahudi yerleşimciler tarafından baskına uğruyor. Bir taraftan İsrail Filistin'i ilhak planlı devreye sokmaya çalışıyor ve bunun bir an önce hallolması için uğraşıyor. Diğer taraftan da bunun önlenmesi için başta Türkiye olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu meselenin sadece İslam dünyasının meselesi olmadığını ve bütün dünyanın meselesi olduğunu belirtti ve bunun için de Orta Doğu dörtlüsü olan ülkeleri de harekete geçireceklerini söyledi. Rusya'yı, ABD'yi, Avrupa Birliği'ni. Bu noktada Filistin ilhak planı çerçevesinde neler söylersiniz hocam? Bu plan devreye girebilir mi?
Şimdi Filistin bir kere 100 yıldan beri kanayan bir yaramız. Her hafta Filistin'i gündeme getirmemiz, Filistin'le ilgili bir şeyler söylememiz en azından oradaki insanların dertlerine derman olamasak bile Müslümanların kamuoyunu zinde tutma, diri tutma açısından önemlidir. Yani İsrail hani haşlanmış kurbağa örneğinde olduğu gibi yani siz bir sıcak suyun içerisine kurbağayı attığınız zaman zıplıyor.
Kaçıyor.
Ama suyu yavaş yavaş kaynatırsanız haşlıyorsunuz. Yani İsrail şu anda Filistin'de Batı Şeria'da yapmak istediği şey bu, yavaş yavaş her gün birkaç
bir parça
evi yıkıyor. Her gün birkaç Filistinli'yi katlediyor. Her gün birkaç yeni yerleşim yeri kuruyor Yahudilerin yerine. Her gün yeni bir toprak parçasını, su kaynağını ele geçirerek gıdım gıdım yavaş yavaş alanını genişletiyor ve biz buna biz de her gün gıdım gıdım gündemde tutarak Filistin meselesinin sadece oradaki gariban 3-500 bin Filistinlinin değil bütün ümmeti Muhammed'in meselesi olduğunu gündemde tutmamız gerekiyor.
Peki hocam. Son olarak ABD'de yaşanan protestolar, sokak olayları vardı ve bu olaylar sadece ABD ile sınırlı kalmadı. İngiltere'ye de sıçradı, Fransa'ya da sıçradı. Bu noktada tabii polisin orantısız güç kullanması akıllarda, görüntülerde yerini alırken modern dünyadan, batıdan, diğer ülkelerden, insan haklarına düşkün ülkelerden bir ses duyamadık hocam, her zaman olduğu gibi. Diğer taraftan da ABD'nin Seattle şehrinde göstericiler otonom bölge ilanında bulundu. Trump onları terörist olarak nitelendirdi. Bir de Antifa meselesi var. Antifaşist örgütün Suriye'deki PYD, YPG, PKK ile irtibatı. Bu noktada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı bilgilendirdiği ve bu konuda Trump'ın çalışmalarda bulunacağı belirtildi. Tüm bunları nasıl değerlendirirsiniz? Son olarak bu soruyu sormuş olayım hocam. Buyurun.
Hani Türkiye'nin o Gezi Parkı eylemlerini hatırlarsak, oradaki eylemcilere bedava yiyecek içecek dağıtan ve onları barındıran bir gizli bir el vardı.
Evet.
Şimdi Amerika'da işte diyelim ki Gezi Parkı olaylarının değişik versiyonunu yaşıyor. Aslında Trump Amerikalılar için yani biraz ırkçı olmakla birlikte Amerikan halkının menfaati için bir şeyler yapmaya çalışıyor olmakla birlikte bu gösterilerin işte zenci haklarını savunuyormuş gibi ortaya çıkan, ki tarihte bunun çok 90'lı yıllarda vesaire tekrarlanan hadiseleri vardır. Şimdi ekonomik krizin de üst üste evet. gelmesiyle bir koronavirüs, ekonomik kriz, işte
işsizlik,
bu işsizlik vesaire. Hep söylerim, Türkiye'de işlerin kötüye gittiğinin göstergesi döviz fiyatlarıyla alakalıdır. Yani evet. dolar 2'ye katlamışsa ekonomi rayından çıkmış demektir. Ya ülkeyi yönetmek zorlaşır. Amerika'da işsizlik oranları
evet,
yükselmişse artık ülkede her şey rayından çıkıyor demektir ki Amerikan tarihinde hiç görülmediği kadar yüksek oranlarda işsizlik var. Ve Kasım ayında da seçim var. Şimdi küreselcilerin adayı olarak o demokratların ortaya sürdüğü kişiden yani çok pasif bir profil arz ediyor. Dolayısıyla bu Amerika'daki gösterilerin bir bölümünü bu seçimlere yönelik yani ulusalcı Trump ile küreselci ekibin bir evet. mücadelesi olarak düşünelim ve gelecekte bütün dünyanın başına dert olacak yeni bir şeyle ortaya çıkıyor bu küreselciler. İşte Türkiye'de de yavaş yavaş duymaya başladınız bu korona hadisesinde. Diyorlar ki işte siz 40 yaşına gelmişsiniz bilmem 20 senedir vergi veriyorsunuz. İşte 2 senede Türkiye devlet size baksın. Ya devletlerin eti ne budu ne? Yani bir devlet mesela Türkiye 83 milyon kişiye bakmaya kalksa veyahut da Amerika 300 yani hiçbir devlet
bu yükün altından
kalkamaz. İşte küreselciler götürmek istedikleri siyasi otoriteyi alt edebilmek için halkın böyle fikir kodlarına bunları yapıyorlar, işliyorlar. Evet. Ve şu anda Amerika'nın dışında Avrupa ülkelerinde de işte o sömürgecilik döneminde köle tüccarlarının heykellerinin indirilmesi vesaire. Evet, evet. Bu bir taraftan o insanların gazını almaya yönelik, diğer taraftan da artık yeni bir dijital dünya kurmaya çalışıyorlar ve burada kimin peşine düştüğümüzün çok hassas ve dikkatli bir şekilde farkında olmamız lazım. Kur'an bize ikra, oku diyor.
Evet.
Yani oku sadece alfabeyi okumak, Kur'an yüzünden okumak değil. Bir de Müslümanın firaset sahibi olması, medya okur yazarı olması. Yani evet. ekranda gördüğümüz bir olayın bize gösterilen bir yüz var. Bir de perde gerisinde evet. başka bir yüz var. Mesela küresel sermayeyi kontrol eden insanlar size önünüze bir konu atıyor. Onu tartıştırırken perde gerisinde dünyayı dizayn etmek üzere hiç olmadığınız bir alanda size yükleniyor. Yani bugün hastalıkların bu kadar çoğalması, hastanelerde kuyrukların bu kadar olması tesadüfen midir acaba?
Yani evet.
Biz hep silaha harcanan paraları yazıyoruz. İnternet sitelerine girin, işte hangi ülke ne kadar silah harcaması yapmıştır diye görürsünüz ama ilaç harcaması ne kadar yapmıştır diye çok fazla insanların gözlerinden saklanır bu şeyler. Evet.
Bir ilaç sektörü bir de silah sektörü hocam dünyayı.
Ve en çok da para kazandıkları sektörlerdir evet. bunlar. Bu nedenle yani olayı sadece bir boyutuyla değil çok yönüyle düşünmemiz lazım. Özellikle bu 20 yaşın altındaki gençler üzerinde çok büyük operasyonlar yapılıyor. Yani siz evinizde, odanızda namaz kılarken, Kur'an okurken öbür odadaki çocuğunuzun zihin kodlarıyla birileri oynuyor. Yani bundan emin olabilirsiniz. Bu nedenle bu internetin hiç de öyle masum olmadığını ve kendi ülkesindeki homeless'lara, evsizlere bir dilim ekmek vermeyen Amerika'nın veyahut da batılı küresel güçlerin dünyanın birçok ülkesindeki gençlere bedava internet hizmeti sunması biraz düşünmesi gereken bir konudur diye.
Peki
yani
hocam.
Hesaba katmamız gerekiyor.
Peki çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da noktalıyoruz medeniyet coğrafyamızı. Değerli dinleyenlerimiz Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşananları bu hafta da konuşmaya çalıştık, tartıştık. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.